Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 40.
Ana, Maxim Gorki, sayfa 262. İşçi gülümseyerek ikircikli, kuşkulu, şaşılacak şey dedi. Şaşılacak şey nedir? Bir yandan dayak atıyorlar, öbür yandan ayak yıkıyorlar. Acaba bunun ötesi yok mu? Oda kapısı açıldı, Nikola göründü. Öte yerde dövenin elleri öpülür, dövülenin de kanı emilir. İşte ötesi. Ignati ona saygıyla baktı. Biraz sessizlikten sonra, doğru, doğru. Nikola, pelage yorulmuş olmalısınız. Bırakın biraz da ben yapayım dedi. İşçi sıkılarak ayaklarını geri çekti. Ana ayağa kalkarak, oldu bitti dedi. Ignati, haydi bakalım, sen de ayağa kalk bakalım artık. Ayağa kalktı. Ayakları üzerinde durarak, bütün gücüyle basarak, sanki yepyeni birer bacak dedi. Teşekkür ederim, binlerce teşekkür. Biraz durdu, önündeki çamurlu suya bakarak, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Üçü de yemek odasına giderek kahvaltı etmeye başladılar. Duygulu duygulu anlatıyordu. Gazeteleri ben dağıttım. Yürümeyi çok severim. Bunu bana Rivin söylemişti. Haydi şunları dağıt. Eğer yakalanırsan senden başka kimseden kuşkulanmazlar demişti. Nikola sordu. Bunları çok okuyan var mı? Okumasını bilenlerin hepsi. Nikola düşünceli haykırdı. Ah nasıl yapmalı? Bu gazete ile Rivin'in tutuklanışını nasıl anlatmalı? Ignati kulak verdi. Bugün ben onunla uğraşırım. Bu gazetelerden basılmış sayılar var ya, evet, veriniz onları ben dağıtayım. Ben nereye götüreceğimi, nasıl dağıtacağımı bilirim. Siz hemen veriniz. Ana ona bakmaksızın gülümsüyordu. Sen yoruldun, hem de korktun. Demin artık oraya dönmeyeceğini söylemiyor muydun? Evet, yoruldum. Yoruldum ya. Elbette dinlenmenin bir kolayı bulunur. Korkmaya gelince, bu doğru. Biraz önce siz söylüyordunuz ki, insanları kanlara buluyorlar. Evet, ben de bir yolunu bulurum. Gece giderim, veriniz. Ben hemen bu akşam yola çıkarım. Bir an durdu. Ormana gider saklanırım. Sonra da birer birer arkadaşlara haber verir, eliniz alınız derim. En iyisi bu. Eğer beni tutuklayacak olurlarsa gazetelere yazık olacaktır. Sayıları da pek az, çok dikkat etmeli. Ana yine sordu. Sen bir kez korktun, artık nasıl yaparsın? Bu sağlam genç, her sözcüğündeki temizlikle, içtenlikle ananın pek hoşuna gidiyordu. Korku korkudur, işte iş. Neden böyle benimle eğleniyorsunuz? Ne yaparsınız? Elbet bu işle uğraşacak, başa çıkılacak. Korku morku vız gelir. Ama bu gencin kendisinde yarattığı sevince kendini bırakarak gülümsedi. Ah ah yavrum dedi. Öteki çekingen gülümsedi. İşte ben de hala bir yavru. Gence hep dostça bir saygı göstermiş olan Nikola, oraya gitmeyeceksiniz dedi. Peki o halde ne yapmalı, nereye gidelim? Oraya başka birisi gidecek. Siz de yalnız kendisine nasıl davranılması gerektiğini anlatacaksınız, olur mu? Ignati bir ara ikirciklendikten sonra istemeyerek peki dedi. Biz size gazeteler bulacağız, bir de orman koruculuğu sağlayacağız. Köylüler ormana gelip ağaç kesmek istediklerinde ne yapayım? Tutuklamalı mı? Bunu yapamam. Ana ile Nikola bunun üzerine yine güldüler. Genç köylü yine duygulanmıştı. Korkmayınız, böyle bir durum karşısında bulunmayacaksınız. İnanınız dedi. O başka, o halde iş kolay. Ben fabrikaya gitmeyi de çok isterdim. Oralarda pek çok zeki işçiler bulunduğu söyleniyor. Ana sofradan kalktı, pencereye yaklaşarak düşünceli, işte böyle, yaşam tuhaftır. İnsan günde 5 kez güler, bir o kadar da ağlar. Hoş bir şey, yemeği bitirdin mi Ignati? Haydi çık uyu. Yok istemem, siz de pek sertsiniz. Çayınıza, şekerinize, dostluğunuza teşekkürler ederim. Ananın yatağına yattı, başını kaşıyarak mırıldandı. Herkes buraya alışacak, iyi yapmıyorsunuz, siz beni şımartıyorsunuz. Uykum yok. Siz mert insanlarsınız. Ancak bu kadarını da pek anlayamıyorum. İnsan kendi kendini köyden 100.000 kilometre uzakta sanacak. Ve ağzı açık horlayarak uyudu. Akşamleyin geç zaman Ignati bir bodrum katında ve Sofçikov'un karşısında bulunuyor, alçak sesle öteki pencerede 4 kez diyordu. Korkulu korkulu sordu. 4 kez mi? Önce 3, şöyle. Parmağıyla masanın üzerine vurarak saydı. 1, 2, 3. Sonra biraz durarak bir kez daha. Anladım. Kırmızı saçlı bir köylü size kapıyı açacak. Size soracak. Ebe Hanım için mi geldiniz diyecek ki siz de ona evet ev sahibinden geliyorum karşılığını vereceksiniz. İşte bu kadar yetişir. O işi anlamış olacaktır. Başları birbirine yaklaşıyordu. Genç ve dinçtiler. İkisi de seslerini kısarak yavaş yavaş konuşuyorlardı. Ana ayakta durmuş, ellerini göğsünde kavuşturmuş, masanın yanından onları izliyordu. Bütün bu gizli işaretler, bu sorular, bu yanıtlar onun dudaklarında bir gülümseme uyandırıyor, düşünüyordu. Bunlar hala çocuk. Duvarda bir lamba yanıyor, içeriye sarı bir ışıkla aydınlatıyordu. Şurada burada gazetelerin üstüne yarım gölgeler oynaşıyordu. Yerlerde bir takım matbaa kağıtları sürünüyor, pencereden karanlıklar arasında büyük bir yıldızın parladığı görülüyordu. Odanın içinde ıslak bir matbaa kokusu vardı. Ignati pek sevdiği kadife gibi bir kumaştan bir pardösü giymişti. Anının kalbi sıcak bir duyguyla titriyordu. Çocuklarım, sevgili çocuklarım. Ignati ayağa kalkarak, işte artık oldu, anımsıyor musunuz? İlkin Muratok'a girilerek büyük baba sorulacak. Vesovçikov, evet anımsıyorum dedi. Ancak Ignati buna inanmış değildi. Ona bütün işaretleri, parolaları yineledi. Sonra da elini uzattı. Yeter, artık oldu. Şimdi Allah'a ısmarladık arkadaş. Onlara benden de selam söyleyiniz. Ignati yaşıyor, sağlığı yerindedir deyiniz. Göreceksiniz, bunlar mert adamlardır. Kendi kendini bir süzdü. Eliyle pardösüsünü düzeltti, sonra anaya sordu. Artık gidebilir miyim? Yolu bulabilecek misin? Göğsünü kabartarak, omuzlarını kaldırarak, yeni şapkasını kulaklarına indirerek, elleri cebinde çıktı gitti. Vesovçikov anaya yaklaşarak, en sonra işte bana bir iş çıktı dedi. Canım sıkılıyordu. Kendi kendime neden hapishaneden kaçtım diyordum. İşim gücüm saklanmaktı. Oysa hapishanede birçok şey öğreniyordum. Pavel bizim kafamızı durmadan doldurup duruyordu. Bu bizi sevindiriyordu. Peki ana, kaçma işi için neye karar verildi? Hazırlık yapıyorlar mı? Yarından sonra öğreneceğim. İstemeksizin yineledi. Yarından sonra. Öteki anaya yaklaşarak ağır elini omzuna vurdu. Liderlere söyleyiniz, bu çok kolay bir şey. Onlar sizin sözünüzü dinler. Bakınız, size anlatayım. Şurada bir fener, ondan sonra hapishanenin duvarı. Sağ yanda sokak, sol yanında mezarlık. Fenercilerden birisi gelir, duvara merdiveni dayar. Duvarın en yüksek yerindeki halkalardan birini avlunun içine doğru sarkan bir ip merdiveni bağlar, bırakır gider. Hapishanede bir kavga çıkartılır ya da kendileri kavga çıkarırlar. Hem bu olanaktan yararlanarak kaçacak olanlar merdivene tırmanırlar, kaçarlar. İşte böylece bu kaçış kolay olur. Çünkü onları her yerden önce mezarlık önünde ararlarken onlar kent içinde itiklere karışırlar. Ona göre pek kolay olan bu planı anlatırken davranışlarının bütün şiddetiyle açıklamaya uğraşıyordu. Ana bu genci hımbıl olarak tanımıştı. Şimdi onu atak gördükçe şaşırıp kalıyordu. Eskiden Vesovçikov'un durgun bakışları gelmişti aklına. Bu gözler büyümüş, açılmış, derin bakışlarında bir ışık, anayı inandıran, titreyen bir parıltı vardı. Düşün bir kez, bu gündüz, evet gündüz yapılacak. Bir mahpusun güpü gündüz kaçmaya çalışacağını kim düşünür? Ana inler gibi bir sesle sordu. Ya arkalarından kurşun atarlarsa? Kim? Orada asker mi var ki? Ötekiler, gardiyanlar ise tabanca nedir bilmezler. Bu plan pek kolay gibi görünüyor. Görürsünüz. Bu bütünüyle benim dediğim gibi olacak. Bundan dolayı hemen ötekilere de bundan söz ediniz. Ben her şeyi hazırladım. İpten merdiveni, halkaları, hepsini. Bizim ev sahibine de söyledim. Enerji de bulunacak. O sırada kapının arkasında bir gürültü duydu. Birisi öksürüyordu. Sonra kapı gıcırdadı, o haykırdı. İşte ev sahibi geldi. Yarı açılan kapının önünde yıkamaya özgü çinko bir kazan göründü. Sonra bir ses, gir yahu dedi. Şişkin gözlü, kıl saçlı, toparlak sakallı bir baş göründü. Vesovçikov kucağındaki kazanı içeri sokmak için ona yardım etti. Sonra iki büklüm duran bu kocamış görünüşlü adam genç yanaklarını şişirerek yere tükürdükten sonra kaba bir sesle merhaba dedi. Genç haykırdı. İşte sorunuz kendisini. Ne? Bana ne sormak istiyorsunuz? Kaçış üstüne. Yaşlı adam kararmış parmaklarıyla bıyıklarını silerek ah dedi. Görüyor musun Jacob? Ana bu işin bu kadar kolay olabileceğini sanmıyor. Nasıl? Sanmıyor mu? Evet, inanmıyor. Oysa inanmıyor demek istemiyor demektir. Ancak ikimiz, biz bunun yapılmasını istediğimizden pek kolay olacağı düşüncesindeyiz. Salona dönerek şiddetle öksürdü. Sonra odanın ortasında eliyle göğsünü ovuşturarak ananın yüzüne baka kaldı. Ana, yalnız bu işe karar verecek ben değilim dedi. Ötekilerle konuş, onlara her şeyin hazır olduğunu söyle. Ah, onları ben bir görebilseydim. Büyük bir işaretle kollarını açtı. Sonra bilinmez şeyi söndürmek ister gibi kavuşturdu. Sesinde şiddetli, anayı şaşırtan bir sıcaklık vardı. Kendi kendine, bakın şuna nasıl değişti dedi. Sonra ötekine dönerek, karar verecek olan Pavel'le arkadaşlarıdır dedi. Öteki düşünceli başını önüne eğdi. Yaşlı adam oturarak sordu. Bu Pavel dediğiniz kimdir? Benim oğlum. Soyadı Vlasov. Başını salladı. Cebine tütün tabakasını çıkararak doldurdu. Bu adı duymuştum. Yeğenim onu tanır. Benim yeğenim de hapishanededir. Adı Evchenko'dur. Tanır mısınız? Adım Gadon'dur. Bu gidişle çok geçmeden bütün herkes hapishaneye gidecek. O zaman artık biz de rahat edeceğiz. Biz yaşlılar. Jandarma bana yeğenimi Sibirya'ya süreceğini söyledi. Bunu yapacaktır Melun. Arada sırada yere tükürerek piposunu içmeye koyuldu. Sonra gence dönerek ah demek istemiyor dedi. Bu da onun bileceği iş. İnsan davranışında serbesttir. Eğer yorulmuşsa otursun, yorulmamışsa yürüsün. Eğer kendisini sorguya çekiyorlarsa sussun. Eğer dayak yiyorsa dayansın. Eğer öldürülürse yere düşsün. Bu doğal bir şey. Ancak ben yeğenimi çıkaracağım. Bu kısa tümceler anayı duraksatmışsa, özellikle son cümleler onu imrendirmişti. Sokakta yağmur soğuk altında giderken Vesovçikov'u düşünüyordu. Bakın bir kez şuna nasıl değişti. Sonra Gabon'u düşünerek, herhalde dedi, yeni bir yaşam süren yalnız ben değilim. Ah ne olurdu peki demiş olsaydı. Ertesi hafta hapishanenin kapısı önünde Pavel'le vedalaşırken elinin içinde küçük bir kağıt parçasının varlığını duydu. Bu onu titretti. Oğlunun yüzüne sorucu, yalvarıcı bir göz attı. Ne var ki Pavel ona hiçbir yanıt vermedi. Mavi gözlerinde pek iyi tanıdığı sağlam, ağırbaşlı bir gülümseyişi vardı. Ana içini çekerek hoşça kal dedi. Pavel yüzünde daha okşayıcı bir anlamla yine anasının elini sıktı. Güle güle anne dedi. Oğlunun eli avucunda bekledi. Oğlu korkma, darılma dedi. Bu sözlerle onun alnındaki anlamlı çizgi ananın beklediği karşılıktı. Neden böyle söylüyorsun dedi. Sanki burada ne var? Gözyaşlarının duygularını yalanlaması için oğlunun yüzüne bile bakmayarak çıkıp gitti. Yolda kağıt parçasını tutan elinde bir ağrı duyar gibi oldu. Omzu sanki büyük bir yük altında kalmış gibi eğilmişti. Eve geldiğinde elindeki kağıdı Nikola'ya verdi. Buruş kırış olmuş kağıdı. Nikola'nın açışını izlerken yine kendisinde bir umut vardı. Nikola, ben zaten biliyorum dedi. İşte yazdığı. Arkadaşlar biz kaçmayacağız. Böyle bir şey yapamayız. İçimizden hiçbirisi buna evet diyemez. Böyle yaparsak hepimiz de onurumuzu, itibarımızı yitiririz. En iyisi siz en son tutuklanan köylüyle ilgileniniz. O sizin yardımınıza gereksinim duyuyor. Burada çok acı çekiyor. Her gün memurlarla kavga ediyor. 24 saat dar ceza hücresinde yattı. Biz kaçış hakkımızı da ona bırakıyoruz. Annemi avutunuz. Bunu kendisine anlatınız. O her şeyi anlayacaktır, Pavel. Pelagi başını kaldırdı. Kendine güvenen bir davranışla, bana neyi anlatacaksın? Ben zaten anlıyorum. Nikola aniden döndü. Cebinden bir mendilini çıkardı. Bir yandan burnunu silerek, nezle olmuşum diye mırıldandı. Sonra gözlüğünü düzeltmek bahanesiyle ellerini gözlerine siper etti. Görüyor musunuz? Ne olursa olsun, başarısızlık. Ana kalbi derin bir acı ile kabararak, ne önemi var dedi, ne denirse densin. Petersburg'da bulunan arkadaşlarından bir mektup aldım. Sibirya'dan kaçılabilir değil mi? Arkadaş bana diyor ki, sorun yakında çözümlenecektir. Hükümet zaten belli, hepsi de sürülecekler. Görüyorsunuz bu adamlar adaleti nasıl bayağı bir oyuncak durumuna getirdiler.
Ayrım sonu.